Tanrı insandan ne ister? Dindarlık mı, yetenek mi, başarı mı? İnsanlığın hep cevaplamaya çalıştığı sorudur. Kral Davut'un hayatından örneklerin bulunduğu Bir Şampiyonun Portresi adlı bu konuşma dizisinde Tanrı'nın biz insanlardan ne istediğini açıkça göreceğiz.
Hello, listening friends.
Merhaba sevgili arkadaşlar.
We are glad you joined us again.
Tekrar aramıza katılmanızdan memnunuz.
Have you noticed today most people are just concerned with themselves and not others?
Fark ettiniz mi? Birçok insan başkaları yerine sadece kendisiyle alakalıdır.
Have you noticed more today that genuine friendship seem to be rare?
Günümüzde samimi arkadaşlıkların çok nadir olduğunu fark ettiniz mi?
Have you noticed how loyalties tend to become thin?
Sadakatin nasıl azaldığını fark ettiniz mi?
Commitment seems to be conditional.
Adanmışlık şartlı gibi gözüküyor.
Everywhere I travel, I seem to notice that relationships are based on what I can get instead of what I can give.
Seyahat ettiğim her yerde gördüm ki, ilişkiler ne verebileceğim yerine ne alabileceğimle ilgili.
Materialism seemed to have replaced relationships.
Maddecilik ilişkinin yerine geçmiş gibi gözüküyor.
And that is why the story of David and Jonathan's friendship and loyalty to one another is truly refreshing and encouraging.
İşte bu yüzden Davut ve Yonatan'ın arkadaşlığı, birbirine olan sadakati tazeleyici ve cesaretlendiricidir.
I want to tell you about a story that has happened a few years ago.
Size birkaç yıl önce olmuş bir hikaye anlatmak istiyorum.
For many years, Sir Walter Scott was the leading literary figure in the British Empire.
Sir Walter Scott, birkaç yıl İngiliz İmparatorluğunda edebiyatın şekillenmesinde liderlik ediyordu.
It was said of him that no one could write like Sir Walter Scott.
Onun için deniyordu ki hiç kimse onun gibi yazamıyordu.
Then some time later,
bir süre sonra,
the writings of Lord Byron began to appear in the English press.
Lord Byron'ın yazıları İngiliz basında görünmeye başladı.
The greatness of Lord Byron's work was immediately evident in all who read them.
Bütün okurları Lord Byron'ın yazılarının büyüklüğünü hemen anlattılar.
Soon after that,
bundan sonra,
an anonymous critic began to praise Byron's work in a London paper.
Londra gazetelerinde Byron'ın eserlerine övgüler yazılmaya başlandı.
The anonymous critic declared that because of Byron's work of poetic genius.
İsimsiz eleştirmenler Byron'ın üstün şiirsel yeteneklerinden dolayı dediler ki
Scott could no longer be considered the leading poet of England.
Artık Scott İngiltere'nin en önde gelen şairi sayılmazdı.
Sometime later it was discovered who was the anonymous reviewer.
Bir süre sonra bu isimsiz eleştirmenin kim olduğu keşfedildi.
It was none other than Sir Walter Scott himself.
O Sir Walter Scott'tan başkası değildi.
Now this kind of rare and magnanimous spirit was evident in Jonathan's life.
Bu tür nadir ve cömert bir ruh Jonathan'ın hayatında da etkindi.
Jonathan was King Saul's eldest son.
Jonathan Kral Saul'un en büyük oğluydu.
Jonathan was King Saul's heir to the throne.
Jonathan Kral Saul'un tahtının varisiydi.
Jonathan was Israel's future king.
Jonathan İsrail'in gelecek kralıydı.
Jonathan was the crown prince.
Jonathan hükümdar prensti.
Yet when Jonathan saw God's hand upon David, he submitted to him.
Jonathan Tanrı'nın elini Davut'un üzerinde gördüğünde ona kendini adadı.
When Jonathan recognized the anointing of God upon David, Jonathan committed himself to him.
Jonathan Tanrı'nın mesedişini Davut'un üzerinde gördüğünde kendini ona adadı.
Jonathan's deep spiritual sensitivity led him to humble himself before God's anointed.
Jonathan'ın derin ruhsal hassaslığı mesedilişinden önce onu kendini alçaltmaya götürdü.
Now for the sake of those who are listening to us tonight for the first time,
bizi bugün ilk defa dinleyenler için
I want you to know that we are in the midst of a series of messages entitled A Portrait of a Champion.
Şunu bilmenizi istiyorum ki Bir Şampiyonun Portresi adlı serinin ortasındayız.
In an earlier broadcast, we saw the first characteristic of a champion.
İlk yayınlarda şampiyonun ilk özelliğini gördük.
It was availability more than ability.
Yetenekten daha çok hazır olmak.
Now, availability doesn't mean sitting around and doing nothing and say, well, one day I'm going to do something for God.
Hazır olma, yerinde oturup hiçbir şey yapmadan bir gün Tanrı için bir şey yapacağım demek değildir.
But it means that you must be ready to do whatever God has given you to do at a moment of time.
Tanrı sana yapman için her ne verdiyse yapmaya hazır olmak demektir.
Secondly,
İkincisi,
we learned how a champion's faith conquers fear.
Bir şampiyonun imanı korkuyu nasıl yener onu gördük.
Today we are going to see how God's champion is courageous and not contemptuous.
Bugün Tanrı'nın şampiyonunun nasıl cesaretli ve küçümsemeyen olduğunu göreceğiz.
It would have been easy for this newly proclaimed hero like David to feel superior.
Davut gibi yeni ortaya çıkmış bir kahramanın üstün hissetmesi kolaydı.
None of those things happened to David.
Fakat bunların hiçbiri Davut'ta olmadı.
Why?
Neden?
Because his faith was in God.
Onun imanı Tanrı'daydı.
His trust was in the Lord of hosts.
Onun güveni orduların Rabbindeydi.
David had the anointing of the Spirit of God.
Davut Tanrı'nın ruhu tarafından meserildi.
God gave him favor in the eyes of Jonathan as well as other people.
Tanrı ona diğerlerinde olduğu gibi Yonatan'ın gözünde de onur verdi.
On the other hand,
diğer taraftan,
Saul became mad with jealousy.
Saul kıskançlıktan çıldırdı.
He was blinded with jealousy.
Kıskançlıktan kör oldu.
He was angered with envy.
Kıskançlıktan öfkelendi.
And he wanted to kill David.
Davut'u öldürmek istedi.
But God raised up people to serve his own purpose in David's life.
Fakat Tanrı insanları Davut'un hayatındaki önemli amaca hizmet etmeleri için büyüttü.
Let us learn this important lesson.
Bu önemli dersi öğrenelim.
The lesson is this.
Ders şudur.
That the God who calls you to a task will equip you to do the task.
Sizi göreve çağıran Tanrı görevi yapmanız için donatacaktır da.
He will use inconceivable people.
Tanrı ummadığınız insanları kullanacaktır.
And inconceivable events.
Beklenmedik olayları.
And inconceivable circumstances.
Ve beklenmedik durumları.
In order to fulfill his purpose in the accomplishment of the task.
Görevi tamamlamaktaki amacı yerine getirmek için
in Genesis 39:21
Yaratılış 39. bölüm 21. ayette
It was the Lord who gave Joseph favor in the sight of the prison keeper.
Yusuf'a gardiyanın gözünde lütuf veren Rab'di.
In Exodus 3:21
Çıkış 3. bölüm 21. ayette
It was God who gave the Israelite favor in the eyes of the Egyptians.
Mısırlıların gözünde İsraillere yücelik veren Tanrı'ydı.
In Esther 5:2
Esther 5. bölüm 2. ayette
It was God who gave Esther favor in the sight of the king.
Kralın gözünde Esther'e lütuf veren yine Tanrı'ydı.
That is why we see that David's courage did not turn into contempt.
İşte bu yüzden Davut'un cesareti başkalarını hor görmeye dönüşmedi.
Why?
Neden?
Because he knew that the Lord was his shepherd and therefore he did not want.
Çünkü biliyordu ki Tanrı onun çobanıdır ve büyüklenmek istemedi.
What a contrast this is with the number of people who have committed suicide after experiencing fame and fortune of worldly success.
İntihar eden birçok insanın bunu şöhreti ve dünyasal başarıyı tecrübe ettikten sonra yapması ne kadar büyük tezattır.
In America and in Europe we see people after reaching the height of wealth and success they commit suicide.
Amerika ve Avrupa'da insanlar servet ve başarının zirvesine ulaştığında intihar ediyorlar.
After they reach the height of success life becomes empty and meaningless.
Başarının zirvesine vardıktan sonra hayat boş ve anlamsız gelir.
We hear about movie stars and sports stars and famous writers.
Film yıldızları, spor yıldızları ve ünlü yazarlar duyuyoruz.
After they achieve all that they wanted to achieve, they become miserable.
Başarmak istedikleri her şeyi başardıktan sonra mutsuz oluyorlar.
In 1966,
1966'da,
about a year before he died,
ölmeden bir yıl önce,
a brilliant physicist Robert Oppenheimer said,
zeki bir fizikçi olan Robert Oppenheimer dedi ki,
I am a complete failure.
Ben tamamen başarısızım.
Just think about it.
Bir an düşünün.
This man had been the director of the Los Alamos project.
Bu adam Los Alamos projesinde yöneticilik yapmıştır.
This is the research team that produced the atomic bombs.
Bu atom bombasını üreten araştırma grubudur.
He served as the head of the Institute for Advanced Study at Princeton University.
Princeton Üniversitesi'nde ileri düzeydeki çalışmaların lideri olarak hizmet etti.
And yet, looking back on his life, he saw his achievements as meaningless.
Ve hayatında geriye baktığında başarıların anlamsız olduğunu gördü.
In fact, when people used to ask Oppenheimer about his achievements and his success, he would have said the following.
Aslında insanlar Oppenheimer'a kazandıkları ve başarıları hakkında sorduklarında o şöyle dedi.
All of my achievements leave on the tongue only a taste of ashes.
Bütün başarılarım dilde sadece bir kül tadı bırakır.
David's success was a meaningful success. Why?
Davut'un başarısı anlamlı bir başarıydı. Neden?
Because his success was of the Lord.
Çünkü onun başarısı Rab'dendi.
Through the Lord.
Rab aracılığıylaydı.
And to the glory of the Lord.
Ve Rab'be görkem veriyordu.
Let me ask you this question.
Size şu soruyu sormama izin verin.
What are you doing with God's blessings and success that He's given you?
Tanrı'nın size vermiş olduğu bereketle ve başarıyla ne yapıyorsunuz?
Do you see them and use them as of the Lord, through the Lord, and to the Lord's glory?
Onları Rab'be ait ve Rab'den görüp onun görkeminde mi kullanıyorsunuz?
Or do you keep on hoarding and accumulating?
Ya da biriktirmeye ve toplamaya devam mı ediyorsunuz?
And then say to yourself, one day I'm going to do something for God.
Ve sonra kendinize bir gün Rab için bir şey yapacağım mı diyorsunuz?
One day I will do this and I'll do that.
Bir gün şunu yapacağım ve bunu yapacağım.
That day may never come.
O gün asla gelmeyecektir.
It would have been easy for David to get enamored with Prince Jonathan's recognition of his success.
Davut'un Prens Jonathan'ın kendi başarısını tanımasına hayran olması kolay olurdu.
But he didn't.
Fakat yapmadı.
Jonathan took off the robe that was on him and with his armor he gave them to David.
Jonathan üzerindeki kaftanı çözdü ve zırhıyla beraber onları Davut'a verdi.
Do you know what Prince Jonathan was doing when he removed all these things?
Prens Jonathan'ın bütün bu şeyleri verdiğinde ne yaptığını biliyor musunuz?
He was taking off the insignia of his princely life in the palace.
Saraydaki prense yakışır hayatın işaretlerini çıkartıyordu.
He was taking off the armor of his professional life as a warrior.
Profesyonel savaşçı hayatının zırhını çıkartıyordu.
He was taking off whatever rights and privileges he had as a prince.
Prens olarak sahip olduğu hakları ve ayrıcalıkları çıkartıyordu.
And he was willingly surrendering them to God's anointed.
Onları isteyerek Tanrı'nın meshedilmişine teslim ediyordu.
When Jonathan gave David his sword and his bow,
Jonathan Davut'a kılıcını ve yayını verdiğinde,
these were the weapons that represented his responsibility as the man who was second only to the king.
Bu silahlar kraldan sonraki ikinci adam olarak onun sorumluluğunu temsil ediyordu.
Not only that,
sadece bu da değil.
But Prince Jonathan also gave David his belt.
Prens Jonathan Davut'a kemerini de verdi.
A belt was the most prized possession of a soldier.
Kemer bir askerin en değerli mülküdür.
Belts were only worn by rich warriors.
Kemer sadece zengin savaşçılar tarafından takılır.
For they were often used as pockets for money and treasures.
Çünkü onlar genellikle ceplerini para ve hazineler için kullanırlar.
So the belt represented Jonathan's wealth.
Böylece kemer Jonathan'ın servetini temsil ediyordu.
Please listen carefully.
Lütfen dikkatli dinleyin.
It is not what you say about your love for the Lord.
Önemli olan Rabbe olan sevgin hakkında ne söylediğin değildir.
It is how willing you are to share everything with him.
Her şeyi onunla nasıl isteyerek paylaştığındır.
If you don't give back to God from the blessings which he's given you,
Tanrı'nın size vermiş olduğu bereketi geri vermezseniz,
whether small or large, it doesn't matter.
Büyük ya da küçük önemli değil.
Unless you do that, your testimony will be only words.
Bunu yapmadıkça tanıklığınız sadece kelimelerde kalacak.
While David was going to face some tough times down the road,
Davut yaşam yolunda ilerlerken çetin zamanlarla karşılaşacaktı.
At least for now, he is riding the wave of popularity.
En azından şimdilik şöhret rüzgarının etkisinde ilerliyordu.
Every survey was showing that if David was running for president, he would be elected by at least 90% of the voters.
Bütün araştırmalar Davut'un başkanlık için koştuğunu gösteriyordu ve oyların en azından %90'ını alarak kazanacaktı.
Not only did Prince Jonathan give him all of his allegiance and his loyalty, but David became very popular with the masses as well.
Prens Jonathan, Davut'a sadece tüm bağlılığını ve sadakatini vermekle kalmadı. Aynı zamanda Davut da halk arasında çok popüler olmuştu.
Israel was in such low morale at the time.
İsrail'in bu zamanda morali bozuktu.
That after David killing Goliath, he became a national hero.
Davut Goliath'ı öldürdükten sonra ulusal kahraman haline geldi.
I can imagine in my mind.
Hayal edebiliyorum.
How David's picture were printed on every wall and every billboard.
Davut'un resminin her duvara ve her ilan panosuna nasıl basıldığını.
In a modern day kind of a situation, David t-shirts manufacturers probably couldn't keep up with the demands.
Günümüzde böyle bir durumda Davut t-shirtleri üreticileri büyük bir olasılıkla talepleri karşılayamazlar.
And then when King Saul sees all this popularity, he gets very jealous.
Ve Kral Saul onun popülerliğini görünce kıskanır.
So King Saul keeps David in the palace.
Ve Davut'u sarayda tutar.
So he can keep him under control.
Böylece onu kontrol altında tutabilir.
And one day when King Saul and David were returning to Gibeon,
bir gün Kral Saul ve Davut Gibeon'a dönüyorlardı.
Right after his victory over Goliath.
Goliath üzerindeki zaferden hemen sonraydı.
A trip which was about 20 kilometers from the valley of Eli where David killed Goliath.
Davut'un Goliath'ı öldürdüğü yer olan Ela Vadisi'nden yaklaşık 20 kilometre uzakta bir yerde.
Saul probably thought that when he gets away from the battlefield, that location of victory, people would not know about it. They haven't heard about the news.
Saul büyük bir olasılıkla düşündü ki, savaş alanından, zafer yerinden ayrıldıktan sonra insanlar haberi işitmediklerinden onun hakkında bilmeyeceklerdi.
But to everyone's surprise,
fakat herkesi şaşırtan bir şey oldu.
Some women composed a song.
Bir kadın bir şarkı söyledi.
And it became a very popular song.
Ve o çok popüler bir şarkı haline geldi.
People were singing it in the streets.
İnsanlar onu sokaklarda söylüyorlardı.
Every music radio station would have been playing it.
Her radyo istasyonu onu çalıyordu.
And it went something like this.
Şöyle bir şarkıydı.
Saul has slain his thousands.
Saul öldürdü binleri.
But David his tens of thousands.
Davut öldürdü on binleri.
In every town that Saul and David would go through, they hear the song.
Saul'un ve Davut'un gideceği her kasaba bunu işitmişti.
In modern day, there would be cassettes probably sold in every town.
Günümüzde her kentte satılan kasetler olacaktı.
How did Saul feel?
Saul nasıl hissetti?
Oh, let me put it this way.
Şöyle söyleyebilirim.
It's like having smoke in his eyes.
Gözlerinde duman varmış gibi.
Or like having sand in his teeth.
Ya da dişlerinde kum varmış gibi hissetti.
It was painful.
Acılıydı.
Well, we're going to leave Saul today sitting in anger as well as fear.
Bugün Saul'u hem korku hem de öfke içinde otururken bırakacağız.
The next time we'll meet,
gelecek sefer buluştuğumuzda,
we will learn how a champion for God meets this anger.
Tanrı'nın şampiyonu bu öfkeyi nasıl karşılar onu göreceğiz.
We will learn that a champion who is following the will of God meets such challenge with courage and not contempt.
Böylesine bir meydan okumayı, Tanrı'nın isteğini izleyen bir şampiyonun nasıl cesaretle karşıladığını ve hor görmediğini öğreneceğiz.
Until then, I wish you God's richest blessings.
Tanrı sizi bol bol bereketlesin. Tanrı insanın önce yüreğini ister, daha sonra yeteneklerini. Tanrı için her an hazır ve duyarlı olan bir yürek, bütün kural ve yeteneklerin üstündedir. Tanrı kendisine yönelen, kırılmış ve alçak gönüllü bir yüreği asla reddetmez ama yeniler ve pekiştirir. Kral Davut'un hayatında olduğu gibi.
Ateşini yeniden yak Rab, görüşün sönmesin. Ateşini yeniden yak Rab. Kalbini bilirsin. Ateşini yeniden yak Rab, yollarını öğret. Ateşini yeniden yak Rab. Ben ateşten geçmiş altın isterim. Ümitsiz gör, yoksul bir haldeyim. Beni yakla, utancını kaldır. Ateşini yaşa ya. Ateşini yeniden yak Rab, görüşün sönmesin. Ateşini yeniden yak Rab. Kalbini bilirsin. Ateşini yeniden yak Rab, yollarını öğret. Ateşini yeniden yak Rab. Ben ateşten geçmiş altın isterim. Ümitsiz kör, yoksul bir haldeyim. Beni yakla, utancımı kaldır. Ateşini yak yara.
Ateşini